Ayrım 39. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 330. Matthew gülmeye başladı. Irene dikkatle yüzüne bakıyordu. Küçük burnunu kısmış, sözcükleri kolayca kusuvermek için ağzını kocaman açmıştı. Matthew onu dinlemiyordu. Yalnızca bakıyordu ona. Bakıyordu. Bir bakış. Dev bir bakış. Bomboş bir gök. Kadın bu dev bakışın içinde çırpınıyordu, bir lambanın ışığında çırpınan pervane gibi. Tabii onu eve getirir, bakar, teselli ederim. Bir delilik yapmaması için uğraşırım. Ama ona, acımalarına kızarım. Ben yoksulluğun, gerçek acıların ne olduğunu gördüm çünkü. Ve günün birinde bir burjuva acı çektiğini söylerse bana, bir saniye durdu, soluk aldı, Matthew'ye baktı. Sahi dedi, siz de burjuvasınız, değil mi? Evet dedi Matthew. Burjuvayım. Beni görüyor. Matthew katılaştığını, kas katı kesildiğini, baş döndürücü bir hızla ufaldığını hissetti. Bu gözlerin ardında yıldızsız bir gök var, bir bakış var, sınırsız. Beni görüyor, masayı, sandalyeyi gördüğü gibi. Ben onun için bu sınırsız bakışta asılı kalmış bir küçücük parçayım. Bir burjuvayım, burjuva. Bir burjuva olduğum gerçek. Ama bu gerçeği kendinde duyamıyordu nedense. İren hala bakıyordu. Siz ne iş yaparsınız diye sordu. Durun durun söylemeyin. Ben keşfedeyim. Doktor musunuz? Hayır. Avukat? Hayır. Bakın hele dedi kadın. Miras yedinin birisiniz öyleyse. Öğretmenim dedi Matthew. Felsefe öğretmeni. İren belirsiz bir hayal kırıklığı ile ne tuhaf dedi. Gerçekten mi? Sonra acele ekledi. Hiç önemi yok tabii. Bana bakıyor. Matthew kalktı, kadının kolunu yakaladı, dirseğin biraz altından. El sıcak ve yumuşak, parmaklarının altında hafifçe çöktü. Ne oluyorsunuz dedi İren. Canım size dokunmak istedi, bana baktığınız için. İren kendini ona doğru koyuverdi. Bakış buğulandı. Hoşuma gidiyorsunuz dedi kadın. Siz de benim hoşuma gidiyorsunuz. Kadınınız var mı sizin? Kimsem yok. Matthew yatağa, onun yanına oturdu. Siz, hayatınızda biri var mı? Var, yani birileri var dedi İren. Can sıkıntısıyla başını sallayarak devam etti. Ben öyle bir kadınım işte, kolay bir kadın yani. Bakış kaybolmuştu. Geriye akaju kokulu küçücük güzel bir Çin bebeği kalmıştı yalnızca. Kolay mı? Evet, sonra dedi Matthew. Kadın yanıt vermedi. Başını elleri arasına almış, düşünceli gözlerle boşluğa bakıyordu. Bu da beyniyle yaşayanlardan diye düşündü Matthew. İren susuyordu. Sonra bir kadın çok yoksul giyinmişse dedi. İşte öyle, kolay bir kadın olmak zorundadır. Sonra birden doğruldu. Matthew'ya bakarak kaygıyla ben dedi. Böylece bu halimle cesaret vereceğim değil mi? Matthew istemeye istemeye evet dedi. Öyle olduğunuz muhakkak. Ama kadın o kadar dertli görünüyordu ki uzandı, omuzlarından yakaladı, kollarını aldı kadını. Kahve hemen hemen boştu. İviç garsona saat 2 değil mi? Dedi. Adam elinin tersiyle gözlerini ovuşturdu. Sonra duvardaki saate baktı. 2:30'du. 2:30 diye homurdandı. İviç eteklerini uslu uslu dizlerini örterek bir kenara oturdu. Paris civarında oturan teyzesine giden kimsesiz bir kızım ben. Gözlerinin fazla parlak olduğunu düşündü. Usulca perçemlerini çekerek gözlerinin üstüne düşürdü. Ama kalbi sevinçli bir heyecanla hızlı hızlı atıyordu. Bir saatlik bir sabır, sonra bir sokağa geçecek ve treni atlayacaktı. Saat 6'da Kuzey Garı'nda olacağım. Önce Dom'a giderim. 2 portakal yer karnımı doyururum. Sonra oradan Renata'ya 500 frank tırıklarım ondan. Canı bir kadeh şarap içmek istiyordu. Ama kimsesiz bir kız şarap içmezdi. Alçak sesle, bana bir ıhlamur verir misiniz dedi. Garson döndü gitti. Suratsız hayvanın biriydi. Ama elde etmek gerekti herifi. Ihlamur gelince adama yumuşak ağlamaklı bir yüzle baktı. Mersi diye mırıldandı. Adam durmuş merakla burun deliklerini açarak bakıyordu. Nereye gidiyorsunuz bu saatte? Paris'e dedi İviç teyzeme. Monsieur Sergün'ün kızı değil misiniz siz? Hani şu yukarıda kereste fabrikasının sahibi. Hayvan herif. Aa yok hayır dedi İviç. Benim babam 1918'de ölmüş. Öksüzüm. Adam başını birkaç kez salladı, döndü gitti. Kaba herif, pis müjik. Paris'te garsonların bakışları kadife gibi olur, yumuşacık. Hem kendilerine söylenen söze inanır onlar. Paris'i görebileceğim gene. Kuzey garına varır varmaz her şeyi tanıyacaktı İviç'i. Onu bekliyorlardı Paris'te. Sokaklar bekliyor, vitrinler, Montparnasse mezarlığındaki ağaçlar bekliyor. İnsanlar da bekliyordu onu. Gitmemiş. Renata gibi örneğin ya da gitmiş de dönmüş olanlar. Kendimi bulacağım. Yalnızca orada, Men Caddesi ile rıhtımlar arasında İviç oluyordu o. Yalnızca Paris'te. Bir haritada Çekoslovakya'nın yerini de gösterirler bana. Ah diye ihtirasla düşündü. İsterlerse bombalasınlar şimdi. Birlikte ölürüz. Ardımızda bizim için dertlenecek bir Boris kalır. Işığı söndürün. Söz dinledi. Oda sınırsız savaş gecesinde eridi. İki bakış geceye karıştı, dağıldı. Kapının aralık duran kanadıyla kapalı kanadı arasında incecik bir ışık çizgisi kalmıştı yalnızca. Onları görür gibi bir ince uzunlamasına göz. Matthew rahatsız olmuştu. Kapıya doğru yürüdü. İren, kapamayın dedi. Çocuk için uyanırsa duyalım. Matthew döndü, gürültüsüzce geldi. Ayakkabılarını, sonra pantolonunu çıkardı. Sağ kundura yere çarparak kuru bir ses çıkardı. Elbiselerini sandalyeye koyun. Matthew pantolonunu, ceketini, sonra gömleğini salıncaklı sandalyeye koydu. Sandalye gıcırdayarak ileri geri gidip geldi. Odanın ortasında çıplak, kolları dümdüz aşağı sarkmış, bilekleri tuhaf bir biçimde tutuk durdu. Gelin dedi kadın. Yatağa sıcak ve hareketsiz bir bedenin yanına uzandı. Kadın sırtüstü yatmıştı, kıpırdamadı. Kolları bedenine yapışık yatıyordu. Ama Matthew göğsüne, boynunun biraz aşağısına dudaklarını değdirince kalbinin iri iri attığını duydu. Bütün bedenini sarsan çekiç darbeleri gibi. Matthew bir an o çarpıntılı hareketsizlik içinde kımıldamadan yattı. İren'in yüzünü unutmuştu. Elini uzattı. Görmeyen bir eti usul usul okşadı. Herhangi biri. İnsanlar yanı başından geçiyorlardı. Matthew ayakkabıların taşlarda çıkardığı sesi duyuyordu. Yüksek sesle konuşuyorlar, gülüyorlardı. Bir kadın, Marcel dedi, sen Hitler olsan bu gece uyuyabilir miydin? Güldüler. Ayak sesleri, kahkahalar uzaklaştı. Matthew yalnızdı gene. Uykulu bir ses, bir şey yapmam gerekiyorsa dedi. Bir önlem, şimdiden söyleyin daha iyi. Önleme falan gerek yok dedi Matthew. Hayvan değilim. Kadın yanıt vermedi. Matthew'un güçlü düzenli soluğunu duydu. Bir tarla, karanlıkta bir tarla, otlar ve ağaçlar gibi soluk alıyordu kadın. Matthew bir an onun uyuyakaldığını sandı. Ama gergin, beceriksiz bir el çabucak kalçasında bacağının üzerinde dolaştı. Bir okşamaydı bu herhalde. Matthew usulca kendini kaldırdı ve kadının üzerine doğru kaydı. Boris birden çekildi, çarşafı üzerinden savurdu, kendini yatağa, Lola'nın yanına attı. Lola kımıldamamıştı. Gözleri kapalı, sırt üstü yatıyordu. Boris terli bedenine yapışan çarşaftan sıyrılmak için büzüldü. Lola gözlerini açmadan mırıldandı. Beni sevdiğine inanmaya başlıyorum. Boris yanıt vermedi. Bu gece Lola'nın bedeninde bütün kadınlarla, düşeslerle, ötekilerle hepsiyle sevişmiş, hepsine sahip olmuştu. O geceye kadar söz geçiremediği bir utanç hissinin Lola'nın boynunda ve göğüslerinin sınırında zapt ettiği ellerini bu kadın bedeninin her yerinde dolaştırmıştı. Dudakları her yerde dolaşmıştı. O şehvetin ortasında içine yuvarlandığı yarı baygınlığı, o her seferinde nefretle, hatta bir tuhaf korkuyla itmeye çalıştığı bayıltıcı baş dönmesini hırsla, çılgın bir hırsla aramıştı bu gece. Kaçmak istediği düşünceler vardı. Şimdi kendini çözülmüş, yumuşamış hissediyordu. Kalbi deli deli atıyordu. Hiç tatsız değildi bu. Şu anda mümkün olduğu kadar az düşünmeliydi. İviç her zaman sen çok fazla düşünüyorsun derdi. Hakkı vardı. Birden Lola'nın kapalı göz kapaklarının köşesinde bir su damlacığı gördü. Bunun iki yanında usul usul yükselen iki küçük parlak göldü bu. Gene ne oldu diye düşündü Boris. 24 saatten beri midesini delen acı, kas katı bir korkuyla yaşıyordu. Yumuşayacak, acıyacak halde değildi şimdi. Mendilimi ver dedi Lola. Yastığın altında. Gözlerini sildi, açtı baktı. Kuşkulu, haşin bakışlarını Boris'in gözlerinden ayırmıyordu. Gene ne yaptım? Ama sandığı gibi değildi. Kadın zor duyulur bir sesle gideceksin dedi. Nereye? Ha o mu? Ama dur bakalım. Hemen gitmiyorum. Bir yıl var daha. Bir yıl? Bir yıl nedir ki? Israrla, inatla bakıyordu Boris'e. Çarşafın altından elini çıkardı. Alnına düşen saçları geri itti. Boris çok da inanmadan, bir yıla kadar savaşta biter belki dedi. Biter mi? Haha, keşke. Bir savaşın ne zaman başladığı bilinir ama ne zaman sona ereceğini kimse bilmez. Beyaz kolu çarşaftan çıkmıştı. Sanki gözleri görmüyormuş gibi el yordamıyla Boris'in yüzünü okşuyordu. Şakaklarında sonra yanağında dolaştırdı elini, kulağının çevresinde döndü, parmak uçlarıyla burnunu okşadı. Boris kendini gülünç hissediyordu. Öfkeyle, bir yıl, çok uzun bir zaman. İnsanın bol bol düşünmeye vakti olur. Daha bir bebek olduğunu nasıl da belli dedi Lola. İnsan benim yaşıma gelince bir yıl, bir yıl ne kadar çabuk geçer bilsen. Boris inatla, bence çok uzun dedi. Demek dövüşmek istiyorsun ha? Hayır ondan değil. Şimdi daha az sıcaktı oda. Sırt üstü döndü, ayaklarını uzattı. Parmak uçları aşağıda, yatağın üzerinde yumuşak bir kumaşa değmişti, pijamasına. Bakışları tavana dikili anlattı. Şimdi ya da sonra, bu savaşa gitmek zorundaysam eğer, bir an önce olup bitsin daha iyi. Bitsin ve lafa edilmesin artık, anladın mı? Lola, ya diye bağırdı. Ya ben? Ben ne olacağım? Sonra heyecandan titreyen bir sesle sordu. Beni bırakıp gitmek seni hiç mi üzmeyecek, hayırsız? Ama nasıl olsa günün birinde seni bırakıp gitmek zorunda olduğuma göre, kadın ihtirasla, ha dedi. Ne kadar geç olursa, ne kadar geç olabilirse o kadar geç olsun. Sen gidince ben de gelir giderim. Çünkü bilirim seni. Mektup yazmazsın. Günler, aylar geçer yazmazsın. Tembellikten, üşenirsin yazmaya. Ben sana bir şey oldu mu diye meraktan ölürüm, her gün yeniden ölürüm. Bunun ne demek olduğunu bilemezsin sen. Sen sanki biliyor musun dedi Boris. Dur bakalım, bekle, zırlamak için gerçekten gitmemi bekle. Bir sessizlik oldu, sonra Lola, Boris'in çok iyi tanıdığı kısık ve hırçın bir sesle ne yapalım dedi. İnsanın birini unutması çok da zor olmasa gerek, unutması, oyalanması. Senin koca karı az buz insan tanımaz Paris'te. Boris birden yan döndü. Lola'ya korkunç gözlerle bakarak, bunu yaparsan Lola, dedi. Ömrünün sonuna kadar bir daha yüzüne bakmam senin. Lola rahatlamıştı. Dudaklarında tuhaf bir gülümseme belirdi. Boris'e baktı. Savaştan nefret ettiğini sanıyordum. Antimilitarist olduğunu söyler dururdun. Antimilitaristim gene. Öyleyse. O başka bu başka. Lola yeniden gözlerini kapamıştı. Sakindi. Ama yüzü az önceki mutlu yüzü değildi şimdi. Dudaklarının kenarında o eski yorgun, yılgın çizgiler meydana çıkmıştı. Boris kendini zorladı yumuşak bir sesle. Antimilitaristim çünkü subaylar içimi sıkıyor dedi. Dayanamıyorum o fiyakacı heriflere ama askerleri severim bak. Ama sen subay olacaksın. İster istemez seni subay yapacaklar. Boris yanıt vermedi. Fazla karışıktı bu iş. Karışıklıkta kendini bulamaz oluyordu. Subaylardan nefret ediyordu. Evet bu bir gerçekti. Ama bir yandan yapılacak savaş onun savaşıydı. Onu bu onurlu görev için yetiştirmişler, beslemiş, büyütmüşlerdi. Öyleyse asteğmen olmak zorundaydı. Ah diye can sıkıntısıyla düşündü. Şimdiden gitmiş olsam, mangayla yürüyor olsam, olaylar zorladığı için kendiliğinden orada oluversem ve artık bütün bunlarla kafa şişirmesem ne iyi olurdu. Sonra birden konuştu. Acaba korkacak mıyım diye düşünüyorum. Korkmak mı dedi Lola. Evet hep bunu düşünüyorum. Boris Lola'nın anlayamayacağını ezbere biliyordu. Matyula ya da hatta Eviç'le konuşması çok daha iyiydi ama yanında Lola vardı şimdi. Bütün bir yıl gazetelere bakacağım dedi. Çelik ve ateş fırtınasına kahramanca göğüs geren Fransız askeri. falan ya da buna benzer bir şeyler işte, anlıyorsun değil mi? Ve ben her seferinde kafa patlatacağım. Ben bu boktan işin üstesinden gelebilecek miyim? Ya da izini gelmişleri bulup sorguya çekeceğim. Onlara işler çok kötü mü orada diye soracağım. Bana çok kötü diyecekler, ben de bir tuhaf olacağım. Ne eğlenceli değil mi? Lola gülmeye başladı. Keyifsiz bir sesle onu taklit ederek, dur bakalım dedi. Hele o günler gelsin de hem korksan da ne olacak küçük budala? Bir kez başladıktan sonra konuşmaya değmez diye düşündü Boris. Hiçbir şey anlamıyor. Esnedi. Söndüreyim mi dedi. Uykum geldi. Nasıl istersen dedi Lola. Öp beni. Kadını öptü. Elektriği söndürdü. Nefret ediyordu Lola'dan. Beni ben olduğum için kendim için sevmiyor diye düşündü. Öyle olmasa anlardı beni. Hepsi de böyleydi. Birbirinin aynı. Körmüş gibi yapıyorlardı. Beni bir dövüş horozu, arenaya salıverilecek bir boğa olarak beslediler. Şimdi de gözlerini yumuyorlar. Babam diplomayı al diye inat ediyor. Bu da tutmuş bana pis pis numaralar yapıyor. Bir zamanlar bir albayla yatmış diye. Bir an sırtında çıplak ve sıcak bir beden hissetti. Daha koca bir yıl sırtımda bu beden. Beni sömürüyor diye düşündü Boris. Kendini acı ve kas katı hissediyordu. Ta yatağın öbür ucuna gitti. Ne yapıyorsun dedi Lola, düşeceksin. Bana yapışıyorsun, terliyorum. Kadın bir şeyler mırıldanarak çekildi. Bir yıl, bir yıl, kendi kendime. Korkan biri miyim ben diye düşünerek geçireceğim bir yıl, koca bir yıl. Korkmak korkusu içinde beklemek. Lola'nın düzenli nefesini duyuyordu. Uyumuştu kadın. Sonra sıcak çıplak beden yeniden üzerine devrildi. Lola'nın suçu yoktu. Yatağın ortası çukurdu. Ama Boris çaresiz bir öfkeyle, umutsuzlukla titredi. Yarın sabaha kadar izleyecek beni. Ah ah diye düşündü. Erkekler erkeklerle birlikte yaşamak, herkesin kendi yatağı. Birden bilinmedik bir baş dönmesiyle kendini kaybeder gibi oldu. Gözleri karanlıkta sonuna kadar açık ve kıpırtısızdı. Buz gibi bir ürperti terli sırtında dolaştı. Yarından tezi yok, gidip orduya katılacağını anlamıştı birden. Kapı açıldı ve Madame Birbenchat sırtında gecelik, başında fularla gözüktü. Radyonun gürültüsünü bastırabilmek için bağırdı. Gustav, rica ederim, gel yat artık. Sen uyu, sen uyu dedi Monsieur Birbenchat. Bana bakma. Ama sen yatmadan uyuyamam ki ben. Adam sinirli bir hareket yaptı. Radyoda önemli bir şey bekliyorum dedi, görüyorsun. Canım nedir o, söylesene. Bütün gün şu uğursuz radyonun başındasın. Sonunda komşular şikayete gelecek. Nedir bu kadar merakla beklediğin kuzum? Monsieur Birbenchat döndü, kadının koluna yapıştı. Bu bir blöf değilse kellemi keserim dedi. Bu gece yalanlayacaklar haberi. Bak göreceksin. Kadın korkmuştu. Nedir o diye sordu. Neden söz ediyorsun? Adam karısına sus diye işaret etti. Rahat ve kendine güvenen bir ses konuşmaya başlamıştı. Berlin'in Çekoslovakya'ya bugün 27 Eylül saat 14'e kadar süre tanıyan ve bu süre sonunda Almanya'nın genel seferberlik ilan edeceğini bildiren bir ultimatum verdiği hakkında Avrupa basınında çıkan haberler bugün Alman resmi çevrelerince yalanlanmıştır. Dinle diye bağırdı Monsieur Birbenchat, dinle. Bu çeşit haberlerin panik yaratmak ve bir savaş öncesi psikozuna yol açmak amacıyla çıkarıldığı muhakkaktır. Gene bazen Avrupa gazetelerinin Sayın Goebbels'e yapmış olduklarını iddia ettikleri söyleşi de tümüyle hayal ürünüdür. Alman resmi çevreleri Sayın Goebbels'in son bir hafta içinde tek yabancı gazeteciyle görüşmemiş olduğunu bildirmektedir. Monsieur Birbenchat bir an daha ses çıkartmadan dinledi ama konuşma kesilmişti. O zaman fırladı, Madame Birbenchat'ı yakaladı ve işitilmeyen bir valse ayak uydurarak dönmeye başladı, bağırıyordu. Ben demedim mi, ben demedim mi sana? Dedim sana, Tornistan bu, tam yolla Tornistan. Savaş olmayacak, Catherine, savaş olmayacak. Naziler hapı yuttu. Işık, dört duvar birden Matthew ile gece arasına girdi, kapandı. Ellerine dayanarak doğruldu. İren'in durulmuş sakin yüzüne baktı. Bu kadın bedeninin çıplaklığı ta gözlere kadar yükselmişti. Beden bu güzel yüzü doğanın insanoğlu tarafından terk edilmiş bir bahçeyi hırsla tekrar zapt edişi gibi zapt etmiş, ona egemen olmuştu. Matthew yüzü yuvarlak omuzlardan, küçücük sivri göğüslerden ayırt edemiyordu. Yüz etin bir çiçeğiydi, yumuşak ve uçucu. "Çok iç sıkıcı olmadı ya?" diye sordu kadın. "İç sıkıcı mı?" "Çok, çok hareketli olmadığım için bazen beni sıkıcı bulanlar oluyor. Bir keresine biri benden o kadar sıkıldı ki sabah erkenden gitti, bir daha da görünmedi." "Ben sıkılmadım," dedi Matthew. İren parmaklarının ucuyla Matthew'un boynunu usulca okşadı. "Benim soğuk bir insan olduğumu sanmayın sakın." "Biliyorum," dedi Matthew, "susun." Doğruldu. Yanındaki güzel yüzü avuçların arasına aldı. Gözlerine doğru eğildi. Gözler iki buzul gölüydü. Cam gibi ve sonsuz. "Bana bakıyor." Bu bakışın ardında yüz ve beden kaybolmuş, yok olmuştu. Bu gözlerin ötesinde gece vardı. Kimsenin sahip olamadığı, el sürülmemiş, dokunulmamış gece. Gözlerine davet etti beni. Gözlerine girdim. Bu gecenin içindeyim, çıplak bir adam. Birkaç saat sonra ayrılacağım ondan. Ama ayrıldığım halde sonsuzluğa dek onda yaşamakta devam edeceğim. Onda bu atsız, sahipsiz gecede, düşündü. Adımı bile bilmiyor. Ve birden kendini ona öylesine muhtaç hissetti ki söylemek istedi canı. Ama sustu. Sözcükler yalan söyleyecekti. Çünkü en az kadın kadar bu odaya da bağlıydı. Şu anda. Öylesine bağlıydı ki bu odaya, duvarda asılı gitara, içeride kocaman yatakta uyuyan çocuğa, şu ana, bütün bu geceye. İren gülümsedi. "Bana bakıyorsunuz ama görmüyorsunuz beni." "Görüyorum, sizi görüyorum." Kadın esnedi. "Azıcık uyusaydık," dedi. "Uyuyun," dedi Matthew. "Ama saatinizi 6'ya ayarlayın. Sabah kara gitmeden eve uğrayıp bir şeyler alacağım." "Hemen bu sabah mı gidiyorsunuz?" "Sabah saat 8'de. Sizi geçirmeye gara gelebilir miyim?" "Nasıl isterseniz." "Bir dakika," dedi İren. "Çalar saati kurmak, sonra elektriği söndürmek için yataktan çıkmam gerek. Ama sakın bana bakmayın. Popoma bakarsanız çok utanırım. Çok kocaman. Hem de öyle biçimsiz ki." Matthew başını çevirdi. Kadının odada gidip geldiğini duydu. Sonra ışık söndü. İren yatarken fısıldadı. "Bazen gece kalkar dolaşırım. Bir çimdik atarsanız hemen kendime gelirim. Olur mu?" 39. ayrımın sonu, sayfa 339.